Hayırlı günler A9 izleyenleri. Aynı zaman bilim ve yaratış programımıza hoş geldiniz. Bugün de Serdar hocamla beraberiz inşallah.
İnşallah.
Güzel bir sohbet yapmaya çalışacağız.
İnşallah. Allah evrimcilerden bahsedelim istersen. Her gün
evet.
Yaptığımız konuşmalar, hocamızdan öğrendiklerimiz, İnşallah. Hocamızın eserlerinden anlattıklarımız onlara şifa oluyor. Yani onlara iyilik yapıyoruz, güzel şeyler yapıyoruz. Bugün de istersen evrimcilerle başlayalım.
İnşallah. Şimdi evrimcilerin şu son iki sene içerisinde falan Habertürk'te çıktıkları yayınlar oldu. Ve de gerçekten evrim konusunu bilen bir insan için yani tüyleri ürpertici açıklamaları oldu. Mesela onlardan bir tanesiyle başlayabiliriz. Ender Elvacıoğlu.
Ya cam o kadar büyük bir şey, affetmeyin. Yani cansızla cam arasında böyle kutsal çok farklı bir şey yok. Yani cansız madde canlı madde arasında çok büyük bir fark yok.
Evet, cansız madde ile canlı madde arasında çok büyük bir fark yok diyor Ender Elvacıoğlu.
Çok fazla şey atfetmeyin, kutsal evet. Bir şeymiş gibi düşünmeyin diyor.
Evet, öyle bir açıklaması var. Gerçekten çok garip bir açıklama çünkü yani şu anda canlılığın kesinlikle yanına bile yaklaşılamıyor. Yani canlılığı bırakın bir protein dahi şu an laboratuvarlarda yapılamıyor. Bilim adamları birleşiyor. Hatta 7 milyar insan birleşsin, hatta 70 milyar insan olsun, onların hepsi birleşsin. İşte biz oturalım, bir tane hücre yapalım, bir tane protein yapalım dedikleri zaman yapamıyorlar. Bu bilimin imkanlarıyla yapamıyorlar bunu. Dolayısıyla canlı ile cansız arasında çok büyük bir fark var. Yani bütün cansız maddeler de canlı maddeler de atomlardan oluşuyor. Ama mesela bu masadaki atomlar var, işte bizi oluşturan atomlar var. Bunların arasında neredeyse bir fark yok. Fakat biz işte konuşuyoruz, program yapan, işte bir şeyler anlatan, konuşan insanlarız. İşte bilim adamlarına bakıyorsunuz, araştırmalar yapıyorlar, atomun yapısını inceliyorlar, hücrenin yapısını inceliyorlar. Ondan sonra onu çözmeye çalışıyorlar. İşte sevinen, üzülen, ondan sonra değişik duygular yaşayan atom yığınları oluyor. Kimisi de ömrü boyunca atom masa olarak geçiriyor ömrünü. Ya demek ki bu ikisi arasında çok büyük bir fark var. Zaten Ender Elvacıoğlu'nun bir tane daha açıklaması var. Hemen onu da gösterelim.
Biz cansız maddeden, cansız maddeden, tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Yapacağım. Öyle bir yok. Ya henüz yapamadık. Kusura bakmayın.
Evet, henüz yapamadık. Kusura bakmayın diyor canlı maddeyi. Yani yapamıyorsan o zaman bu teknolojiyle nasıl canlı ile cansız arasında çok büyük bir fark olmaz. Değil mi? Yani normalde ya çok büyük bir farkı olmasa işte biz alıyoruz dersin cansız maddeyi. Laboratuvar ortamına giriyoruz. İşte bakteri de yapıyoruz, hücre de yapıyoruz. Hatta hücreyi bırakın işte hücreleri birleştirip küçük bir balık bile yapabildik falan gibi açıklamalar yapabiliyor olmaları lazım. Hiçbirisini yapamıyorlar. Yani hücre mesela bir hücre sadece 10 milyar proteinden oluşuyor. Ya o 10 milyar proteinden bir tanesini bile yapamıyorlar şu anda bilim adamları. Bunu Golgi aygıtına veriyorsunuz. Ben diyor işte saniyenin 14'te biri kadar bir sürede yaparım diyor bunu. Hücrenin içerisindeki sadece bir organel. Golgi aygıtı verdiğimiz zaman amino asitleri hemen çok kısa bir saniyede 2000 tane protein üretiyor hücre. Ama bilim adamlarına bakıyoruz. Ne yazık ki şu anda tek bir protein dahi üretilemediğini söylüyor. Tabii şimdi mesela Ender Elvacıoğlu orada o yayında bunu söyledi. Bilim bugün bunu yapacak, ben buna inanıyorum dedi. Şimdi tabii Yiğit Bulut da orada çok zeki bir insan. Yani nasıl oluyor işte madem arasında bir fark yok, neden işte siz yapamıyorsunuz gibi sorular sorduğu zaman bakın oradaki evrimcilerden bir tanesi sıkışıyor ve...
Peki şu anda cansız maddeden canlı yapabilir miyiz?
Elbette.
Şu anda.
Tabii ben türlü
söylüyorsunuz.
Tabii.
Ender...
Bakın, aynı soruyu soruyor. Şu anda diyor cansız maddeden canlı madde yapabilir misiniz diye sıkıştırdığında tekrar, çünkü bunun imkansızlığını gösterdiğinde oradaki şahıs bu sefer diyor ki tabii ki yapılıyor diyor. Yiğit Bey de orada biraz önce yapılacak diyordu Ender Bey diye orada çelişkilerini ortaya koyuyor. Yani burada verilen bilgi tamamen yanlış. Cansız maddeden canlı madde yapılamıyor. Zaten Dawkins bunu söylüyor. Dünyanın en büyük, en bilinen evrimcisi ve bu konuda çok ihtiraslı bir insan, ona dahi sorulduğunda bir protein dahi yapılamadığını kabul ediyor. Yani bu evrimciler cansız maddeden canlı madde yapılıyor dedikleri şey, mesela hücreyi alıyorlar laboratuvara, hücreye elektrik veriyorlar, Hücre bölünüyor. Diyorlar ki laboratuvarda hücre ürettik. Yani o hücreyi sen üretmiş olmuyorsun. O hücre üretmiş oluyor laboratuvarda onu. Yani sanki laboratuvar ortamında olunca o olay insan yapmış gibi insanlara lanse etmeye çalışıyorlar. Dediğimiz gibi detaylı olarak incelediğimizde kesinlikle böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Yine başka bir videomuz daha var. Protein üretimiyle ilgili. Bakın Yiğit Bulu çok güzel bir soru soruyor. Şimdi bir proteinin üretilmesi saniyede 2000 tane oluyor hücre içerisinde ve sonsuz ihtimalden sadece bir tanesi gerçekleşiyor. Yani mesela 500 amino asitlik bir dizgi düşünelim, bir zincir düşünelim. Sonsuz katlanmadan sadece bir tanesi protein olur. Yiğit Bulut da o sonsuz ihtimal nanosaniyede nasıl tek bir ihtimal üzerinde birleşiyor diye buradaki şahsı soruyor.
Konudan geçer.
Sonsuz ihtimal neden bir ihtimal üzerine çünkü?
Ama bakın onu uygun, bakın uygun fiziksel koşullarda.
Nanosaniyede bunu yapan güç nedir? Bunu anlatın.
Nanosaniyede bunu yapan güç polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler.
Seçici kimdir orada? Seçici kuvvet nedir? Seçici akıl nedir?
Seçici
protein katılırken bakın
Evet. Ne diyor? Nanosaniyede polimerler mi birleşiyormuş?
Hit bunu soruyor. Nanosaniyede bunu yapan güç nedir diye. Ha. Akıl kime aittir akıl diye. Kime? O da işte polimerlerin birleşmesiyle oluşan doğal kuvvetlerden dolayı seçilmiş. Dolayı, şu an böyle zaten sonu gelmeyebiliyor yani.
Öyle ne oluyormuş yani? O zaman polimerler oluyor. Birleşince can mı meydana geliyormuş? Yani canlılık mı meydana geliyormuş? Peki soralım polimerler nereden geliyor oraya? Polimer ne? Polimeri oraya getiren ne? Peki polimerin canlılık meydana getirilmesi için neye ihtiyaç var? Uygun ortama ihtiyaç var. O nereden geliyor? O kadar uyanıklar ki. Yani öyle zannediyorlar diyeyim. Uyanık olsalar zaten Allah'a inanırlar yani aklı başında olsalar. Şimdi bazı şeyleri zaten var kabul ediyorlar. Onun üzerine senin az önce dediğin gibi yani hücre zaten var. O nasıl olmuşsa bunların kafasına göre olmuş. Sonra bunu alıp laboratuvara koyunca da bölünmesini sağlayınca da efendim biz canlılığı oluşturduk diye ortaya şimdi böyle olmaz. Yani bu bir acayiplik var burada. Çocuk burada tabii yani çocuk yapmaz bunu. Yani çocuk aklı der ki kardeşim burada bir kere bir hücre var. Sen zaten bu hücrenin varlığını, mükemmel yapısını, tam ve eksiksiz olduğunu zaten kabul ediyorsun bir kere. Madem bunu kullanıyorsun, değil mi? Sonra sen bunun üzerine zaten hücrenin yapısında olan bölünme refleksini harekete geçiriyorsun. Zaten sen bunu yapmadan da doğal ortamında hücre zaten bölünüyor. Dolayısıyla sen yeni bir şey yapmış olmuyorsun. Yeni bir tür meydana getirmiş olmuyorsun. Veya hücreye bir şey ilave etmiş olmuyorsun. Bak onu da yapamıyorlar. Mesela DNA'ya biliyorsun hurda DNA dediler. Yani bu bir işe yaramaz dediler. Sonra bilim tam tersini söyledi. Yalancı çıkardı bunların hepsini. DNA olağanüstü bir yapı, harika bir yapı. Peki, madem bu kadar akıllısın, madem bu kadar bu konuları çok iyi biliyorsun, bir şey ilave etsene kardeşim DNA'ya. Daha iyi hale getir DNA'yı. Onu niye yapamıyorsun? Çünkü DNA zaten en ideal halindedir. Yani tek bir şey de çıkarırsan olmaz, bir şey de ilave edersen yine olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah onu tam, mükemmel ve eksiksiz yaratmıştır da ondan. Şimdi bak. Az önce diyor ya o vatandaş, ya diyor işte canla cansızlık bunları diyor karıştırmayın bunlar, böyle çok da şey vermeyin bunlar, çok önemli konular değil. Bir de bir kutsal bir şey atfediyorsunuz diyor. Böyle yapmayın, bunlara gerek yok diyor. Aslında orada bir telkin var. Onu biz tabii fark ediyoruz evvelallah hocamızın vesilesiyle. Nedir o? Esasında demek istediği şu. Arkadaşlar lütfen hayatın kökeninin nasıl başladığına dair konularla ilgili sizler düşünmeyiniz diyor. Asıl dediği bu. Yani insan doğunca çünkü değil mi akıl bali olunca hakikaten yani nasıl olmuş, ben nereden geldim, işte dünyanın amacı ne, benim amacım ne, yaşlanıyorum, etrafımdaki insanlar ölüyorlar, sonra ne oluyor? Böyle sorgulamalar yapar insan, aklı başında olan insan. Çok doğaldır, normaldir. Yapması da gerekir zaten. Bunları yapan insan zaten Cenab-ı Allah'ı bulur. Ondan sonra ne yapması gerektiğini de çok iyi öğrenir Kur'an-ı Kerim'den. Esas amaç o vatandaşın, tabi bu genel evrimci kafanın ilkesidir. O da ona uyuyor, tabi oluyor onlara. Esas amaç bu. Mesela evrimcinin ortak özelliği nedir? Araştırırlar, normalde araştırıyorlar hakikaten, inceliyorlar. Neyi araştırıp neyi inceliyorlar? evrim nasıl olmuş olabilir? Olmuş mudur? Ya umarım olmuştur. Yaptığım araştırmadan da umarım böyle bir şey bulurum. Beklentisiyle, isteği ve arzusuyla yapıyorlar çalışmalarını. Ama her seferinde hüsrana uğruyorlar. Bak bu çalışmaları yapıyorlar, bu doğru. Ama neyi yapmıyorlar? Yapmadıkları çok ortak özelliktir bu, paydadır. Yaptıkları çalışmalar üzerinde düşünmez evrimciler.
Evet.
Yani böyle akıl yürütmezler. Mantıklı da düşünmezler. Sebep sonuçları dikkate almazlar. Var olana bakıp sonra başlarlar bir masal yazmaya. Yani var olana bakıp masal yazarlar. Bu masalın buldukları şeylerle de hiç alakası yoktur. Tıpkı az önce o vatandaşın dediği gibi cansız maddeyle canlılar arasında bir şey yoktur diyoruz. Ya bu akıl alacak bir izah değil aslında normal. Ya yani insan bunu ağzını alırken utanır. Yani senin az önce dediğin gibi kendisi için diyor ki demek ki, veya genel söyleyelim. Ben ve işte bu masa dedin sen, sandalye, halı, işte bayrak, etraftaki perdeler, den, hiçbir fark yok ben ve bunlar arasında. Yani ben bir halı kadar bir kıymetim var diyor, bu kadar yani. Veya taş toprak kadar bir kıymetim var dediği bu. Ya insan bir kere Cenab-ı Allah insana şeytan Allah'ım ruhumdan üfürdüm buyuruyor. Böyle söylüyor. Yani insan ruh sahibidir. Ruh sahibi olmayan varlıklar insanların dünyada rahat, konforlu bir şekilde yaşamaları için Cenab-ı Allah'ın yarattığı şeylerdir. Ama bunlarla insanla hayvan arasında, insanla madde arasında fark yoktur demek, bu insana hakarettir. Nitekim Üstad Bediüzzaman Hazretleri de o dönemdeki kafayı çok iyi tesis etmiş. Bu kafa diyor ki, efendim de biz diyor nasılsa diyor materyalist kafaya göre, hiç bu az önce anlatan vatandaşın kafası da aynısı, maddeyle hayvanla insan arasında bir fark olmadığı için ya biz yani böyle dünyaya da gelmişiz tesadüfen bunların kafasına göre. Ölüp gideceğiz, yok olacağız. Dolayısıyla hayvan gibi de yaşarız. Bir şey de olmaz. Rahat ederiz, sefaat içinde, eğlence içinde yaşar geçer gideriz bu hayatı diyorlar. Üstad da diyor ki sen hayvan dahi olamazsın diyor. Hiç öyle heveslenme diyor. Hayvan gibi de yaşayamazsın sen diyor. Çünkü diyor hayvan geçmişini bilmez diyor. Mazisini. Mustakbeli de yoktur diyor. Geleceğini de bilmez diyor. Sadece diyor yer içer yatar. Halıkına, yani onu yaratana şükreder diyor. Cenab-ı Allah tesbih eder diyor bu haliyle. Bilmez ama diyor. Ama büyük bir rahat içinde yaşar. Hatta diyor onu paylaşmıştık, çok güzel örnekti o. Kesilmek için yatar. Bıçağın kesmesini de hissetmek ister aslında diyor. O da ondan alınır, onu da hissetmez diyor. Bak bu kadar rahat, bu kadar güvenli, Cenab-ı Allah'a tam teslim halde canlılar çok güzel yaşıyorlar, çok rahat yaşıyorlar. Ama niye? Cenab-ı Allah'a tam teslim oldukları için. Ama sen diyor hayvandan daha aşağı olursun diyor. Eğer imanla aklını başına almazsan diyor. Çünkü senin geçmişin var. Bir sır olarak diyor Cenab-ı Allah sana hafızayı yaratıyor diyor. Geçmişini biliyorsun diyor. Geçmişten elem ve üzüntülerin olabilir diyor. Mustakbelin de var diyor. Bir sır olarak. Oradan da diyor tereddütlerin ve korkuların olabilir diyor. Bu yüzden diyor hayvan gibi olamazsın diyor. Onun için hiç kimse böyle halıya, masaya, sandalyeye özenmesin. Hiç kimse hayvanlara özenmesin. Bunları hayvanlar sevilir. İnsanın o Cenab-ı Allah'ın merhamet tecellisinin ortaya konması için güzelliktir. Hayvanlar o yüzden sevilir. Hakikaten çok masum, çok güzel şey varlıklar. Cansız maddelerde insan emrine verilmiştir. Adı üstünde cansızdır zaten. Ama bunları bir yapmak, bunlar arasında bir fark yokmuş gibi göstererek insanı değersiz hale getirmek, kıymetsiz hale getirmek yanlış bir çabadır. Çirkin bir çabadır. İnsanı kıymetsiz ve değersiz gibi göstermenin altında çok başka şeyler yatıyor. Ne yatıyor? İşte savaşlar yatıyor. İnsanlar toplu katledilmiştir. Şehit edilmiştir. Niye? Kardeşim işte söylüyor. Bir kıymeti yok, sen onu öyle yapma. Şimdi masanın şeyi ayağı kırılsa bir şey olur mu? Yani canın yanar mı? Üzülür müsün? Yok, masadır. Adamın kafasını patlatıyorlar. Kafasına kurşun sıkıyorlar. Ne var ki işte masanın ayağı nasıl kırıldıysa, o da öyle diyor. Bir şey yok ki diyor. Yani arada bir fark yok diyor. Yani buradaki inceliği izleyenlerimiz iyi anlasınlar. Burada öyle hep söylüyoruz onu. Bilimsellik falan yok. Efendim kimyasal formüller bilmem biyolojik çalışmalar falan yok. Buradaki asıl amaç insanın kıymetsiz bir varlık olduğu. Eşyadan hiçbir farkı olmadı. Dolayısıyla sosyal Darwinist kafaya göre de katledilebilir, yok edilebilir, ortadan kaldırılabilir, hiçbir mahsuru da yoktur zihniyetinin bütün dünyaya yayılmasına yönelik bir çaba vardır burada.
Evet inşallah. Şimdi yine devam edelim o zaman bu enteresan açıklamalarla. Ürümcilerin tabii hiçbir konuda delilleri yok. Yani işte mesela diyorlar ki ilk hücre iki bakterinin birbiriyle kaynaşmasıyla oluşmuştur diyorlar. Yani biz orada ilk hücre soruluyor ya mesela sürekli. Mesela soruyoruz ilk hücre nasıl oluştu diye soruyoruz. Yani böyle sanki bir cevap veriyorlarmış gibi pişkin pişkin diyorlar ki yani ilk hücre tabii ki iki bakterinin birbiriyle kaynaşması, birleşmesi sonucunda birisinin birisini yemesi sonucunda oluşmuştur diyorlar. Yani bundan ya bizim sorduğumuz ilk canlılık nasıl oluşmuştur? Yani bakteri de bir hücre çünkü sonuçta. Evet. Bakterinin nasıl oluştuğunu sizin açıklamanız gerekiyor asıl. Yani evet. Öyle bir şey söylüyorlar ki sanki yani dikkati dağınık olan birisine evet. Çok rahat ha ilk evet. Hücre o kadar soruyorlardı cevap veremiyor diyordunuz. Bak iki bakterinin birleşmesiyle oluşuyormuş. Ne de güzel cevapladılar diye.
Halbuki konunun başlığı ne? Hayatın kökeni.
Evet.
Aslında konunun başlığı o. Konunun başlığını atıyorlar. Altına evet. Da alakası şeyler
evet.
Yazıyorlar. Biraz cahil veya konuları yakından takip etmeyen veya konuları takip etmeyen birine de canım bak başlığın altında dünya kadar şey yazıyor satır satır. Adam açıklamış. Demek ki telkinini veriyorlar.
Evet. Şimdi onunla ilgili yine enteresan bir açıklama var. Ona bakalım. Bakın bu kişinin bu kadar hiddetlenmesinin sebebini açıklayalım. Şimdi niye bu kadar sinirlendi? Oradaki şu sağda gördüğümüz şahıs ilk hücrenin oluşumuyla ilgili diyor ki siz iki bakterinin birleşmesiyle oluştuğunu söylüyorsunuz diyor. Peki o bakteri nasıl oluştu diyor. O soruya sorudan dolayı bu kadar sinirleniyor ve ben bu kadar hayatımda cahillik görmedim diyor. Şimdi bunun neresi cahillik? Son derece mantıklı bir soru, son derece akılcı bir soru. Biz diyoruz ki sana ilk canlılık nasıl oluştu diyoruz. İki bakterinin birleşmesiyle. Bakteri cansız madde mi? Yani bunu normal bir insan aklı der değil mi? Bakteri de canlı madde. Yani o zaman ilk bakterinin nasıl oluştuğunu açıklaman gerekiyor. Onu soruyorlar. Bakın fondan bir cevap geliyor. Evrimle oluşuyor yani. Evrimle oluyor. Diyor fondaki bayan. Evrimci bayan. Yani bu şimdi kim için ikna edici bir cevap olabilir? Yani bak ilk bakteri nasıl oluştu? Evrimle oluşuyor yani. Evrimle oluyor. Dediğimiz zaman buna kim ikna olur? Aklı başında. Yani bir gram sadece aklı olması yeterli. Bir insan şey olabilir mi yani? İkna olabilir mi böyle bir şeye? Evrim ne? Yani evrim nesi yapıyor o bakteriyi? Evrimle oluşuyor dediğimiz. Evrim yapıyor, insan yapamıyor. Kim bu evrim? Biz de tanıyalım yani. Tanımamız gerekiyor herhalde. İyi bir şeye benziyor.
Doğa ana gibi.
Evet.
Doğa ana.
Evrim diye bir şey yok. Evet. Kesinlikle. Doğada kendiliğinden bakteri oluşma gibi bir mekanizma yok. Onu bırakın insan yapamıyor zaten bakteriyi. Bakterinin bir kamçısı var. Bütün parçaları aynı anda çalıştığı zaman bakteri hayatını devam ettirebiliyor. Hareket edebiliyor. Bakteri kamçısını inceliyorlar. İndirgenemez kompleksilik. Yani tek bir parçası olmasa işlev görmüyor. Ve bakteri hayatını devam ettiremiyor hareket edemediği için. Bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Biz de 3,5 milyarlık bakteri fosilleri görüyoruz. Doğaya baktığımız zaman. 3,5 milyar yıl önce bu kadar kompleks bir sistemi olan artı fotosentez yapabilen bakteri var. Nasıl oluşuyor? Evrimli oluyor. Dediğin zaman bunu kimse kale almaz. Kimse ciddiye almaz. Zaten yurt dışındaki evrimciler öyle ya tamam işte çok düşünmeyelim evrimli oluyor hadi konuyu kapatalım falan gibi böyle açıklamalar bilimsel açıklamalar değil. Bize nasıl olduğunu işte biz amino asitleri laboratuvar ortamında şöyle bıraktık. Yani amino asit de oluşmaz normalde de hadi onu hazır verelim. Amino asitleri şöyle bıraktık. Böyle işte proteinler oluştu birden bakteri oluştuğunu gözlemledik diye bize deney yapmaları lazım. Böyle bir deney yok. Olmadığı için yaratılmış olması gerekiyor. inşallah. Yine bizim tabii yerli evrimciler çok heyecanlı yani. Bu biz şeyi söyleyelim. Hiçbir şekilde yabancı evrimciler böyle açıklamalar yapmıyorlar. Yani çünkü rezil olacaklarını biliyorlar böyle açıklamalar yaparlarsa. Hiçbir şekilde böyle bu tarz konulara girmiyorlar. Mesela Richard Dawkins'e sordukları zaman işte yararlı mutasyon var mı, genetik bilgiyi arttıran mutasyon var mı diye sordukları zaman 17 saniye havaya bakıyor. Sonra da yayını durduralım diyor. Bizim Türk evrimcilere sorarsan o saatlerce anlatır. İşte şöyle var, böyle var diye safsata tabii anlatıyor. Yani doğru bir şey anlatmıyor. İlk hücre nasıl oluşmuştur deyince biz laboratuvar ortamında oluştuğunu gözlemliyoruz diyor. Dawkins'e soruyoruz. Nasıl oluştuğunu bilmiyoruz diyor. Yani uzaylılar bırakmış olabilirler diyor. Yani böyle Dawkins dünyanın bir numaralı evrimcisi ama bizim Türk evrimciler daha iyi bildiklerini iddia ediyorlar evrimi. Gerçekten çok komik duruma düşüyorlar bilen insanlar gözünde. Ama bazı halktan kişileri de etkileyebiliyorlar. Aman kardeşlerimiz dikkatli olsunlar. Yani söyledikleri şeyler doğru değil. Biz burada sürekli anlatıyoruz zaten. Mesela diyor ki bir tanesi biyolojinin temelidir evrim diyor. Biyolojinin temeli evrim diyor. Biz Amerikalı bir biyoloğa soruyoruz, Harper. Nedir evrim, biyolojinin temeli midir diyoruz. O da şöyle bir cevap veriyor. Sık sık Darwinizmin modern biyolojinin temeli olduğu iddia edilir. Oysa aksine eğer Darwinizme yapılan bütün göndermeler ortadan kaldırılırsa biyoloji biliminde hiçbir değişiklik olmayacaktır diyor. Yani biyoloji acayip vakit kaybettiriyor evrim zaten. Çünkü her şeyin böyle tesadüfen oluştuğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Bir türlü beceremiyorlar zaten. Tesadüfen dünyada ne oluşmuş ki yani? Allah'ın yarattığı ve bir anda yarattığını biz biyolojiden görüyoruz. Fosil kayıtlarından görüyoruz. DNA'daki pleotropik etki var. Hiçbir şekilde kendi üzerindeki bir değişikliğe izin vermiyor. Yani çok net bu konular aslında. Yani DNA'ya akıllı müdahale yapamıyorsunuz. Evrimciler diyor ki şuursuz müdahale olmuştur diyorlar. Yani mutasyonları kastediyorum tabii şuursuz müdahale derken. Hepsi Allah'ın kontrolündedir ama mutasyona baktığımız zaman rastgele harf değişikliği yapıyor DNA içerisinde. Diyorlar ki bu geliştirmiştir diyorlar DNA'yı. Biz diyoruz ki DNA'ya sen akıllı başında bir insansın yani. Normal teknolojin de var işte alet yapıyorsun, edevat yapıyorsun. Sen müdahale et DNA'ya. Bak bakayım ne yapıyorsun diye. DNA bir saniye diyor. Yani ne yapıyorsun diyor. Yani öyle bir şeye izin vermiyorum diyor. Sen tek bir harfimi değiştir bak ne hale geliyor benim bulunduğum canlı diyor DNA. Bir harfi değiştiriyoruz parmakların burası gidiyor mesela. Bununla ilgili video vardı göstermiştik. Şöyle yarım parmaklı bir nesil oluyor. Ailesi mesela sülalesi. Bir harfi değiştiriyoruz ölümcül bir hastalığa yakalanıyor her gün. Cihaza bağlı olmak zorunda kalıyor haftanın birkaç günü veyahut da her günü. Orak hücre analizi oluyor mesela. Tek bir harfi değiştiriyorsun. Tek bir harfi değiştiriyorsun, kronik şizofreni oluyor. Yani böyle en ufak değişikliğe DNA izin vermiyor. Diyorlar ki bizim evrimciler, mutasyonlar bir isabet eder. Ondan sonra bir sürü harf değişikliği olur. Bir bakmışsınız kulak olmuş. Hem bu tarafta çıkmış hem bu tarafta çıkmış. Stereo sistem. Ses dalgalarını toplar. İşte orta kulağın iç kısımlarındaki bütün işte yapılar oluşur. Ondan sonra o beyinle bağlanır. Ondan sonra duyanda bir varlık olur. Biz bu şekilde duyarız. İşte göz aynı şekilde. Mutasyonlar bir birikir. Burada göz oluşur. Öyle bir oluşum yok fosil kayıtlarında. Yani biz ilk canlıya bakıyoruz. Kafatası var. İki tane göz çukuru var. Göz çukurunun içinde gözler var. Ve onunla görüyor zaten milyonlarca yıldır. Göz sonradan oluşmuş bir şey değil ki. Zaten ilk canlıya bakıyoruz. Bu Kambriyen devrindeki canlılara baktığımızda, omurgalı canlılara baktığımızda zaten insandan çok daha üstün gözü var. Binlerce petekten oluşan gözü var. Trilobit mesela canlısına baktığımızda. Dolayısıyla öyle bir yavaş yavaş gelişim yok. Gözün oluşumunu açıklıyor mesela. İlk başta çeyrek daire çiziyor. Sonra yarım daire. Sonra üçte iki daire. Sonra tam daire diyor. İşte gözün oluşumu size diyor. Yani böyle evrim şey gibi, oyun gibi. Mesela bir şeyin oluşumu açıklamaya çalışacak. İlk başta onun bir kısmını alıyor. Burası oluşmuştur, burası oluşmuştur. Yani böyle herkes yapabilir bunu zaten evinde. Mesela kafa nasıl oluşmuştur? Ondan sonra ilk başta kafanın üstü oluşmuştur. Hepimiz deneyelim yani. Mesela bilgisayar nasıl oluşmuştur? İşte ilk başta ekranı oluşmuştur. Sonra tuşları oluşmuştur. Sonra klavyesi oluşmuştur. Aslında açıklama işte. Yani resmen bilimi böyle çocuk oyuncağına çevirdiler. Hı-hı. Yani fosil kayıtlarına bakıyoruz, bir anda o yaratıldıklarını görüyoruz. Hiçbir, mesela evrimciler kendisine söylüyor, hiçbir ataları olmaksızın bir anda orada görülüyorlar diyor. Ve bu diyor, hani ben diyor müzik seti bulsam diyor, daha fazla şaşırmazdım diyor fosil kayıtlarında. Yani çünkü acayip bir teknoloji var orada, mesela kafatası var. Kafatası dediğimiz işte iki tane göz çukuru var. E niye kafanın üst kısmında yok göz çukuru? Nereden biliyor bu evrim? Hemen mutasyonlar. Biz ilk denemede hemen kafatasının önünde iki tane çukur oluştururuz. Biz böyle bayağı yetenekliyizdir mutasyonlar olarak. İşte burun deliğini de biz koyarız. Artık bizden sonraki mutasyonlar oraya nasıl bir organ yaparsa biz temeli attık. Bak ya, böyle saçma zaman açıklamalar gerçekten. Hiç bilimle, akılla, mantıkla hiçbir alakası olmayan, ne fosil kayıtlarına uyuyor, ne DNA'nın yapısına uyuyor anlattıkları şeyler. Hiçbir şekilde bilimle uyuşmuyor. Söyledikleri şeyler de o yüzden sırf demagoji ve yalan üzerine kurulu oluyor.
Maşallah. İnşallah. Şimdi dünya tarihinin en büyük kitle aldatmacısı, dünya tarihinin en büyük yalanı nedir diye sorsun izleyicilerimiz. Biz de cevap verelim. İşte bu Darwinist kafadır, bu evrimci kafadır. Bak, dünya tarihinin en büyük kitle aldatmacısı. Niye aldatmaca diyoruz? Çünkü az önce sen de dedin, bilimsel temeli yoktur. Yani ne tek bir hücreye, ne bir kuşun tüyüne, ne bir ağaç kakasının, beyninin, kafatasının yapısına, ne yunusların sonar sistemine, ne örümceklerin ipek ipliğine, ürettikleri iplikçiye, hiçbir şeye, hiçbir şekilde, hiçbir zaman herhangi bir bilimsel açıklama getirememişlerdir. Mantıklı açıklama da getirememişlerdir. Ne getirmişlerdir? Yalan. Onun üstüne bir yalan da. Onun üstüne bir yalan da. Sonra işte bu hale geldiler. Bu güzel bir durum değil. Çünkü Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, insan diyor yaptığı amellerinin unutulmamasını ister diyor. Ve insan hayırla anılmak ister diyor. Bak, bunun 10 sene sonrası da var. Şimdi atıp tutuyorsunuz ama ey evrimci kişiler, 10 sene sonra ne yapacaksınız? Yani insan yalan söylediği alenen ve açıkça ortaya çıktığında utanmaz mı? Yüzü kızarmaz mı? Peki evinden çıkabilir mi? Çünkü bütün dünya artık fark etmiş durumdadır evrimcilerin yalan söylediğini. Nasıl fark ettiler? İşte izledikleri videolarla, filmlerle, efendim gittikleri konferanslarla, fosil sergileriyle, hocamızın çok kıymetli çalışmalarıyla, Kur'an-ı Kerim'in ışığında, hadis-i şeriflerin ışığında, İslam alimlerinin güzel açıklamaları ışığında artık herkes yerin, göğün ikisi arasında bulunan canlı cansız her şeyin bir seferde, tek bir anda Cenab-ı Allah'ın ol emriyle yaratıldığını ve öyle hiç de evrimcilerin dediği gibi etrafta basit bir şeylerin, basit canlıların olmadığını, hayatın basit olmadığını, canlıların sahip oldukları özelliklerin basit olmadığını çok açık bir şekilde insanlar artık gördü. Şimdi artık düşünmeyen kişiler Darwinistlerdir artık. Ahir zamanın özelliğidir o. Artık bir kişi cahillik üzerinde ısrar ediyorsa bilin ki o Darwinist'tir. Bilin ki o evrim teorisini savunan biridir. Evrim yalanını. Aksi, yani aklı başında, şuurlu, genel kültürü gayet kuvvetli, kitap okuyan, gazete okuyan, makaleler okuyan, bilimsel çalışmaları takip eden, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi hayatın geniş dairesinin bütün o geniş imkanlarından alabildiğine istifade eden, son derece modern, kaliteli, estetik ve sanatta olağanüstü zevklere sahip kişilerin de artık Müslüman olduklarını, Cenab-ı Allah'a inandıkları ve Cenab-ı Allah'a inanan kimseler olduklarını görüyoruz. Ahir zamanın özelliği budur. O eskiden de bizim çocukluğumuzda da biraz vardı. Daha öncesinde daha yoğundu. Komünist kafa, materyalist kafa, Darwinist kafa daha üstün görülürdü. Sanki böyle hayatın başlangıcı ile ilgili böyle gizemlere, sırlara, derin bilgilere sahip çok özel kişiler gibi bir gösterişleri vardı bu tipleri. Evet. Müslümanlar da yine tabii ayrı zaman özelliğidir o. Daha böyle sade, daha böyle bu tür konulardan uzak, iyi görülmeyen, iyi bakılmayan, hayat tarzıyla, giyinişiyle, konuşmasıyla iyi görülmeyen, toplumdaki psikolojiyi anlatıyorum, aslı böyle tabii ki değildir asla, bir hava vardı. Ve bu kabul edilmişti, kabul görmüştü. Bak o zamanlar materyalist ve Darwinist kafa yüzünden ve bütün bizim memleketimiz dair tüm dünyaya hakim olması yüzünden insanlar çıkıp ben Müslümanım diyemiyordu ya. Mesela namaz kılıyorum diyemiyordu. Çoğu insan namaz kıldığını gizliyordu mesela o zamanlar, eskiden. Utanıyordu insanlar yani bunu söylemekten. Allah'a inanıyorum dediğinde haşa. Yani bir diyemiyordu böyle içinden şöyle coşkuyla bağıra bağıra ben Allah'ın varlığına inanıyorum. Allah'a kulluk etmekten de iftihar ediyorum, gurur duyuyorum, şeref duyuyorum diyemiyordu ya insanlar. Sırf bu telkin yüzünden. Sırf bu yalanın bütün dünyayı sarması yüzünden. Ama bunun altına baktık. Meğerse hiçbir şey yokmuş ya, hayret. Yani hocamızdan hakikaten Allah razı olsun. Binlerce kere, milyonlarca kez Allah razı olsun ondan. Dedi ki evrim teorisi bir yalandır dedi. Bu kadar. Altında da hiçbir şey yoktur dedi. Yani mantıksal, bilimsel, bulgusal. Yani hiçbir şey yok. Bildiğin yalan. Klasik yani. Çocuklar mahalle arasında nasıl birbirine yalan söylerler bisikletlerini almak için. Yani bir bisiklete binmek için bir yalan söyler mesela, alır bisikleti. Tam öyle yani, çocukları kandıracak kıvamda ve kalitede bir yalandır dedi. Bir büyüdür, bir telkindir dedi. Bir anda büyü bozuldu. Ve bak bu döneme geldik, işte herkes şahit. Yani izleyen izlemeyen herkes bilir. Ya ben Müslümanım diyoruz artık bağıra bağıra, yüksek sesle. Merhaba. Namaz kılıyorum, evet kılıyorum. Cenab-ı Allah emretmiştir, yapıyorum. Çünkü tesadüfen hiçbir şey olmamıştır. Cenab-ı Allah vardır, haktır. Söyledikleri, buyurdukları, Peygamber Efendimiz'in söyledikleri, buyurdukları haktır aleyhissalatü vesselamın. Ben de onları yapıyorum. Niye ben cahillerden olayım diyoruz. Kim cahiller? Materyalist, Darwinist kafa ve işte bir takım zararlı izimler, komünizm, materyalizm vesaire gibi, terörizm gibi zararlı ve çirkin şeylerdir bunlar. Ben bunların etkisinde değilim diyebiliyoruz artık mesela rahatlıkla. Hatta bak televizyonlarda söylüyoruz. Söylesene 50 yıl önce bunları anlatsana. Anlatamazdın, olmaz. O da ayrı zamanın bir güzelliğiydi tabii. Ama Cenab-ı Allah'ın fettah sıfatı var. Açtı. Karanlıklardan aydınlıklara, nura çıkardı. Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek yeryüzünde. Bak şimdi ne güzel anlatıyoruz. Allah var diyoruz. Hiçbir şey tesadüfen olmamıştır diyoruz. Müslümanların dünyanın en modern, en kaliteli, en kültürlü, en akıllı, estetik ve sanat sahibi, çok böyle klas denilen kişiler olduklarını hocamız vesilesiyle bütün dünya artık gördü, maşallah, anladı ve kabul etti. Çok güzel kavranmıştır bak. Yani Müslüman dendiğinde artık bambaşka bir şey var. İmaj var insanların gözünde. Maddi ve manevi yönden. Her ikisinden de. Buna kim vesile oldu? Hocamız vesile oldu. Bu dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Yani vicdanı olan herkes elini koysun vicdanına. Bu böyledir. O yüzden de hocamızdan hakikaten Allah razı olsun. Ferahlattı ya bizi. Yani dün bahsetti hocamız. İnşirah. Yani böyle kalpler ferahladı ya. Müslümanım diyoruz, ne güzel. Yani tabii evrimcilerin de hali berbat. İşte görüyorsun. Evet. Bayağı bir garibanlaştı. Ya yazık, insan tabii acıyor. Yani biz tabii şöyle de onu da söyleyelim. Bizim bunlarla bir alıp veremediğimiz yok. Yani öyle bir konu yok. Bunlar insanları kandırıyorlar. Utanmadan yalan söylüyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim yapmayın bak, yalan söylüyorsun. Ayıptır. İnsanların yanlış bilgiler edinmesine vesile oluyorsunuz. Maddi manevi bunun ceremesi olur Allah esirgesin. Hem dünyada hem ahirette. Bunu yapmayın, güzel bir şey değil diye hatırlatıyoruz biz bunlara. Ki vazgeçsinler diye. Bak vazgeçsinler, bir şey demeyiz o zaman. Yani mesela çıksın desin ki ben yalan söyledim. Ya öyle de demesin, belki ağrına gider. Ya ben yanlış bilgilendirilmişim desin. Var öyle mesela, işte İngilizler şeyler, bilim adamları. Ya ben diyor 61 yaşındayım. Öbürü de diyor ki 81 yaşındayım diyor. Bu yaşıma kadar kandırılmışım diyor. Güzeldir mesela, samimi bir itiraf. Ateist olarak telkin ve eğitim aldım. Ama sonra yaptığım çalışmalarda gördüm ki ateizm doğru değilmiş. Allah var. Yaptığımız çalışmalar bize hep bir yaratıcıyı, bir anda meydana gelişi gösteriyor. Dolayısıyla ateizm doğru değildir diyor. Kandırılmışım ben diyor. Vazgeçtim diyor. Ne güzel. Hatanın neresinden ne zaman dönersen güzeldir. Ya bir de utanmasınlar. Yani karizma peşinde dolaşmaya gerek yok. Cenab-ı Allah tövbe edenleri seviyor. Yaptıkları hatalarda direnmeyenleri seviyor. Israr etmeyenleri seviyor Cenab-ı Allah. Müslümanlar da seviyor. Ya gelsinler bağrımıza basarız ya. Yani ya tamam doğru söylüyor, siz haklısınız. Ya onlar dese de demese de ayrı bir konu, biz haklıyız da. Doğru söylemedik, vazgeçtik desinler de. Onlar da ferahlarlar bak. Onlara da inşira olur. Çünkü hakikaten zordur. Yani evrimci psikolojisini hocamız çok iyi anlatmıştı. Zordur yani. Çünkü alinen yalan söyleyip yalanı ayakta tutmaya çalışmak, bir yalanla onu devam ettirmek insana zor gelir. Kalbi yorar, aklı yorar, beyni yorar, vücudu yorar. Adamı hasta eder. Sonra böyle anlamsız, garip konuşmalar yapmasına sebep olur. Sonra bak hayatın geniş dairesindeyiz. Böyle garip konuşmalar yaptığında milyonlar izliyor seni. Yani eskiden bir iki kişi gülüyordu. Şimdi milyonlarca kişi böyle göbeğini tutarak gülüyor senin anlattığına. O yüzden hani biz bunlardan vazgeçsinler, böyle şeyler yapmasınlar diye onlara ders yapıyoruz. Hocamızın öğrettiklerinden inşallah.
İnşallah. Zaten bir de yani biz evrim olsa biz niye bu kadar anlatın bayağı aklı başında hocamız talebelere inşallah. Yani biz niye böyle gece gündüz anlatalım? Hı hı. Yani evrim olsa, hani evrim olsa derken yani evrimin delili olsa ha diyeceğiz ki Allah evrim mekanizmasıyla
evet,
yaratmış.
Onu anlatırdık.
Evet onu evet. Anlatırdık. Bakın Allah işte şöyle mutasyonları yararlı yaratmış. İşte ilk hücre böyle birleşmiş diye anlatırdık. Allah o şekilde yaratmış derdik. Ama böyle bir şey yok.
Evet.
Yani ne mutasyon yararlı, ne hücre oluşabiliyor, ne bir tür başka bir türe dönüşebiliyor. Bilimsel olarak böyle inşallah. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonra inşallah tekrar devam edelim.
İnşallah.
Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza.
Ben az önce şey demiştim, onları buldum da izleyicilerimize onu da söyleyeyim. Hem örnek vermek açısından da güzel. Dedik yani bir an önce vazgeçsinler evrimciler bu kafadan. Çünkü hem artık ahir zamanın bu döneminde utanılacak şeyler yapıyorlar. Utanılacak şeyler söylüyorlar daha doğrusu yapıyorlar değil mi de söylüyorlar. Yaptıklarını biz bilmeyiz. Bir an önce gerçekleri görsünler. Yani gözlerini açsınlar. Allah'a dua etsinler. Allah, Cenab-ı Allah o zaman gözlerini açar. Yaşlanmayı da beklemesinler. Yani 60-70 yaşına gelene kadar ben bunlarla işte böyle hayatımı geçireyim. Ondan sonra ideolojimin bana emrettiği şeyleri büyük bir titizlikle yapayım. Az bir menfaat karşılığında hayatımı böyle devam ettireyim, idame ettireyim kafası çok yanlış olur. Mutlaka utanırlar, mutlaka pişman olacaklar. İki kişinin örneğini vermiştim. Biri 60 yaşında, biri de 81 yaşında. Yine bu bizim yerli evrimciler gibi kandırılmış. Ondan sonra yanlış bilgilerle, dezenformasyonla yanlış yönlendirilmiş. Bilim adına tabii ki kandırılmış kişiler de var. Bunlardan örnek verelim ki büyüklerini örnek alsınlar. Onlar da evrimcidir. Onlar da materyalisttir. Ama sadece evrimi savunurken onları örnek almasınlar. Evrim karşıtı açıklamalar yaptıklarında da samimi izahlar yaptıklarında da örnek alsınlar. Madem onların büyükleri ve bir hayranlık duyuyorlar bu kişilere karşı, o zaman her açıklamalarını dikkate almaları lazım. Yani bir kısmını alıp bir kısmını almamak. Bu doğru ve samimi bir davranış olmaz. Onlar da bunları söylemiyor bizim evrimciler ama biz söyleyelim. Bakın onların abileri, gerçeği gören, gözü açılan abileri neler demişler? Paylaşalım izleyicilerimizle. Bir tanesi bu 60 yaşına kadar evrimi savunan ateist bir felsefeci ama daha sonra işte dediğim gibi gerçekleri görüyor. Nasıl görüyor? Bilimsel çalışmaların ışığı altında görüyor. Ve bu kafanın evrimci kafanın yakın gelecekte ne hale düşeceğini çok veciz bir şekilde, çok güzel bir şekilde açıklıyor Malcolm Mudgerich. Diyor ki, ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Nezaketle söylüyor tabii burada. Gelecekte kitaplarda tarih kitaplarında. Tabii şimdi tarih yazılıyor, unutulmasın. Az önce dedik ya, insan yapıldıklarının unutulmasını istemez diyor. Zaten hiç kimsenin yaptığı unutulmaz. Mesela şu anda evrimciler bu açıklamaları yapıyorlar. Bak kayda geçiyor. Evirip çevirip yine gösteriyoruz. O bayağı önceki izahlar onlar, aylar önceki izahları. Bak 10 yıl geçecek yine gösteririz. 20 yıl geçer yine gösteririz. O duruyor çünkü. Aynı böyledir. Şimdi yaptığı her şey bu Malcolm dediği gibi tarih kitaplarına geçiyor. Ama hayatın geniş dairesinde yaşadığımız için görsel olarak da kayıt altına alınıyor. Bunlar mutlaka torunlarına gösterilecek. Eğer vazgeçmez, ısrar ederlerse. Ne diyor? En büyük espri malzemesi olacak diyor. Yani dedik ya, nezaketli söylemiş, alay ederler diyor. Horlanırlar, aşağılanırlar, küçük düşerler. O yüzden yapmamaları için anlatıyoruz bunları. O günleri görmesinler, o günleri yaşamasınlar bu ortamda. Bir an önce bu yaptıklarından vazgeçsinler diye anlatıyoruz. Çünkü bak adam ne diyor? Ben diyor en büyük espri malzemesi olacaklarına ikna oldum diyor. Samimi kanaati gelmiş. Sonra devam ediyor, diyor ki gelecek kuşak, yani torunlar, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaklardır diyor. Bak ne diyor? Ne için diyor bunu? Az önceki vatandaşların savunduğu teori için diyor veya işte safsata için diyor. Bu kadar çürük ve bu kadar belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir neyle diyor? Saflıkla diyor. Bak abiniz size saf diyor. E oldu mu? Bak daha şimdiden muhatap olduğunuz sıfatlara bak, yakıştırmalara bak. Bak biz demiyoruz. Sizin abiniz diyor. Bu sizden büyüktür zaten oradaki ekipten çoğu. Yayına katılanların çoğundan daha tecrübeli ve daha yaşlı biri. Ama diyor ki safsınız diyor. Bizim evrimcilere. Bak biz demiyoruz, tekrar ediyorum, saf demedik. Ama abiniz öyle diyor. Onun için hani bir an önce vazgeçsinler. Çünkü bu sıfatların ağırlığı gittikçe artar, bak onu söyleyeyim. Yani 5 yıl sonra saf demezler, başka bir şey derler adama. Onun için bir an önce bundan vazgeçsinler. Bir tane daha örnek verelim. Bu da 81 yaşına kadar diyor. Ateist olarak eğitildim diyor ve bir yanılgı içindeydik diyor. Onu fark ettim diyor. O da yaptığı çalışmalarla bir felsefecidir. Gerçekleri görüyor. Daha doğrusu hem kendi yaptığı hem de yapılan çalışmaların sonuçlarını görünce tabii gerçeği o da fark ediyor. Bu da Anthony Flew. Bu da abileridir. Bak 81 yaşına kadar ben diyor sizin Türkiye'deki evrimciler gibi zannettim, eğitim aldım, telkin aldım, o büyünün etkisinde, o hipnozun etkisinde kaldım. Ama Big Bang teorisi ortaya çıkınca ferahladım diyor. Rahatladım, kafamdaki o ağırlıklar gitti. O ağır zincirler, kendimi böyle sarıp sarmaladığım o zincirlerden kurtuldum, ferahladım diyor. Ve bakın ne diyor? İtiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler diyor. Doğru. Ben de bir itirafta bulunacağım diyor. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir diyor. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir diyor. Ya gördün mü? Bitti işte. Yani ha bizim bu ispatlar için bilme ihtiyacımız mı var? Yok. Yani öyle bir şey yok. Biz zaten Cenab-ı Allah'ın yarattığına inanıyoruz. Bilimsel ispatlar olsa da olmasa da. O bir güzellik olarak yaratıyor Allah. O Müslümanların doğru söylediklerini, Müslümanların doğru yolda, inananların doğru yolda olduklarını gösteren, imanlarına iman katan güzelliklerdendir. Bilimsel çalışmaların ortaya çıkardığı sonuçlar. Yoksa bizim bunlara ihtiyacımız yok. Biz Cenab-ı Allah'a zaten iman ettik. Ama bak bu Anthony Flew önemli biridir. Çok da ünlüdür biliyorsun. Evrimci ve felsefeci bu kişi. Ne diyor? Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etti diyor. E hani bilimsel çalışmalar evrimi ispat ediyordu? Yani bak tam tersini söylüyor bu kişi. Bu abiniz, evrimcinin abisi, ağababalarından bir tanesi. Şimdi bak bu açıklamayı ne yapacak? Bu bizim yerli evrimciler. Bizim diyecekler abilerimiz böyle açıklamalar yapıyor diyecekler. Biz evrimi bunlardan öğrendik, bu abilerden. Ama bu abiler gerçekleri gördüler ve açıklamalarını değiştirdiler. Artık doğru açıklamalar yapıyorlar diyecekler. Ve o açıklamaları yapacaklar. Bıraksınlar o eski, köhne, masalvari, hurafevari açıklamaları. Bunları bıraksınlar. Bunlar geçti. Bunlar eskiden de yani şöyle bir uyansınlar, ellerini yüzlerini bir yıkasınlar, bir silkinsinler bundan. Yani vazgeçsinler, bak tekrar ediyoruz, şimdi saf diyor, abileri onlara. İleride daha ağır şeyler söylerler Allah esirgesin. Hocamıza da hakikaten Allah razı olsun söyleyelim. Onları daha kötü duruma düşmekten kurtarıyor. Kurtarmaya gayret ediyor. Bu yaptıklarından vazgeçmeleri için yapmış olduğu çalışmalar vesilesiyle. Evet, Anthony Flew'un
sonradan tabii iman ediyor. Biraz önce bahsettiğin alıntıda dediğin gibi Serdar Hocam bu evrimci olduğu dönemde yaptığı açıklamalara teist olduğu sonradan bakın kitap yazıyor bu konuyla ilgili. Ve ömrümün diyor geri kalanını bundan bir 4 sene önce olmuş bir olay bu 4-5 sene önce Allah'ın varlığını anlatmaya adayacağım diyor. Herkesten özür diliyorum diyor. Sonra da zaten 1-2 sene önce de vefat etti. Yine son 2-3 senesini Allah'ın dilemesiyle imanlı bir şekilde geçirdi ve Allah'ın varlığını anlatmaya adadı. Normalde hani Anthony Flew herhangi bir ateist değil. Yani ateistlerin, şu son yüzyıldaki ateistlerin hocası konumundaki bir kişi. Yani binlerce, belki 10 binlerce ateist yetiştirmiş bir insan. Yani etrafına gelen insanlara yazdığı kitaplarla, konuşmalarıyla, verdiği konferanslarla ateizmi aşılamış bir insan. Sonradan diyor ki ben DNA'yı inceledim diyor. Ve baktım ki DNA'yı mutlaka yaratan bir varlık olması gerekiyor diyor. Yani tesadüfen DNA oluşmaz diyor. O kadar kompleks bir yapısı var ki diyor DNA'nın. Tesadüflere, mutasyonlara yer verecek bir şey görmüyorum diyor DNA'da. Kesinlikle Allah'ın varlığını kabul ediyor. Şimdi tabii evrimcilerin biz diyorlar ya yaratılışı savunanlara. Siz diyorlar bir kere ilk başta Allah'ın varlığını kabul ediyorsunuz. Sonra da bilime rağmen evrime karşı çıkıyorsunuz diyorlar. Bakın bu tamamen bir taktiksel bir iddiadır. Tamamen aslında kendilerinin yaptıkları durum budur. Kendileri bunu yaptığı için yaratılışı savunanlara karşı böyle bir iftira atmak durumunda kalıyorlar. Ya biz nereye baksak yaratılışı görüyoruz zaten. Yani önceden sonradan kabul yok bu işin. İlk hücreye bakıyoruz yapılamıyor. Kendi kendine de oluşamıyor. Demek ki yaratılmış. Fosil kayıtlarına bakıyoruz. Bir anda kusursuz meydana çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Sonra da milyonlarca sene sonraki haliyle tamamen aynı. Yaratılış atlasını kardeşlerimiz baksınlar. İnternetten ücretsiz olarak indirebiliyorlar. 350 milyon fosil var. Hiçbirisi değişik diye uğramamış. Demek ki bir anda yaratılmış. Bir tür başka bir türe dönüşebiliyor mu? Dönüşemiyor. DNA gen eşiği var. Gen havuzu ve gen eşiği var. Kesinlikle gen eşiği belli bir süreden sonra dur diyor. Artık köpek türünün sonuna geldik diyor. Köpek türünden başka bir türe geçemeyiz diyor. Şu anda çünkü DNA'mız buna müsaade etmiyor. Bizim DNA'mız diyor. Mesela köpek DNA'sı ile ilgili konuşacak olursak. Benim DNA'm diyor köpek DNA'sı diyor. Yani bundan başka bir şey olmaz diyor benden. Gen eşiği var diyor. Bunu evrimci bilim adamları da söylüyor. Gen eşiğini. Dışarı çıkamıyorsunuz. Bir sürüngen olamıyor mesela hiçbir zaman. Sürüngene bakıyorsunuz bir başka bir canlıya dönüşemiyor. Başka bir türe dönüşemiyor kesinlikle. Dolayısıyla buna baktığımız zaman da bir tür başka bir türe dönüşemiyorsa demek ki kademeli evrim ve çoğalma yok. Fosil kayıtlarına tekrar baktığımızda canlılar evrimciler iddia ettiği gibi bir hücre balık ondan sonra işte balık filumu işte sürüngenler işte memeliler kuşlar böyle bir ağaçta değil. Tam tersi bir anda ortaya çıkıyor ve sonra yavaş yavaş azaldığını görüyoruz canlıların. Yine evrimcilerin iddiasının tam tersi bir özelliği var. Dolayısıyla onların yaptığı ön kabul. İlk başta materyalizmi ve evrim teorisini kabul ediyorlar ilk başta. Sonra ona göre kurgu yapıyorlar. Diyorlar ki madem evrim teorisi doğru, madem materyalizm doğru, o zaman diyorlar ilk hücre kendi kendine şöyle oluşmuştur. Tabii bunları atıyorlar yani kelimenin tam manası bu. O zaman bir hücre bir balığa şöyle dönüşmüştür. Balık sürüngene böyle, amfibiyene şöyle dönüşmüştür. Sürüngene memeliye böyle dönüşmüştür diye kurguluyorlar. Bunu kim diyor? Kendileri söylüyor. Bakın Richard Levantin diyor ki bizim materyalizme bir inancımız var. Demek ki bir dinleri materyalizm. Edindikleri ve körü körüne bağlandıkları dinleri. A priori yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu diyor. Yani biz ilk başta bir kabul ettik diyor. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, yani biz materyalizmle ilgili açıklamaları yaparken şunları yapmıyoruz diyor. Bilimin yöntemleri ve kuralları değil diyor. Biz bilimle, yöntemleriyle, kurallarıyla hiç ilgilenmiyoruz diyor. Yani alakamız yok diyor. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle, yani önceden kabul ettiğimiz için materyalizmi, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları, işte o şok kelime geliyor, kurguluyoruz diyor. Bakın kurguluyoruz diyor. Yani biz söylemiyoruz, kendisi söylüyor. İşte Levantin bir materyalist ve evrimci. Kendi söylüyor kurguladığını. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, yani böyle psikolojik olarak nasıl bir ruh halinde olduğu çok enteresan tabii yani. Daha halen daha kabul ediyor yani. Mutlak doğru olduğuna göre de, yani nasıl oluyor? Neye göre, hangi delile göre belli değil. İlahi bir açıklamanın kabul edilmesine izin veremeyiz diyor. Yani senin izin vermenle olmuyor tabii bu iş. İlahi açıklama şu anda yeryüzüne hakim oluyor. Yani hocamızın vesilesiyle şu anda dünya çapındaki çalışmalarıyla, eserleriyle tüm dünyaya ilahi açıklama dediği, yani Allah'ın varlığını, yaratılışın kabul edildiği açıklama, kesin gerçek olan açıklama şu an yeryüzüne hakim oluyor. Sen istesen de, izin versen de, vermesen de Allah dinini yeryüzüne hakim ediyor inşallah, İslam ahlakını. Bakın şimdi bunu bir örnek daha vereceğiz, canlı bir örneğini. Canlıların orta katadan geldiğini nereden biliyoruz diye soruyorlar. Nereden biliyor olmaları gerekiyor bu açıklamaya göre? Önceden orta katadan geldiğini kabul etmiş olması gerekiyor değil mi? Böyle bir açıklama olması gerekiyor. Bakın tam da öyle.
Ya ben
ediyoruz diyor.
Yani benim ideolojim bana bunu emrettiği için, ön kabul de bulunduğum için, bilimsel çalışmalara dayanmadığım için, gerçekleri görmezden geldiğim için ben evrimi kabul ediyorum diyor, değil mi? Öyle.
Evet.
Bak bir tane şey var. Şimdi az önce buldum, onu da paylaşalım. Güzel oluyor. Sandra Wickramasinghe, bu da bizim bu evrimciler gibi insanların beyinlerinin nasıl yıkandığını anlatıyor. Yani bu evrim bir büyüdür. Hocamız söylemişti onu. Beyin yıkama yöntemidir. Çünkü içeriğine baktığımızda bol tekrar, propaganda, telkin, ondan sonra hipnoz. Hakikaten yani hep aynı şeyi söylüyor hocamız demişti. İnsanları hipnoz ettiler. Hakikaten birçok insan inandı. Yani işte tesadüfen olduğuna, ara geçiş olmamasına rağmen ara geçiş formları herkes var zannediyor. Büyük bir kesim zannetti. Bak bunun bir yalan olduğu ve beyinlerinin yıkanıldığını açıkça söylüyor ki, ünlüdür o bizim yerli evrimciler, ünlü bilim adamlarını, ünlü evrimcileri ve batılı bilim adamlarını severler, evrimci olanları. Bak ünlülerden örnek veriyoruz, sıradan değil. Sandra Wickramasinghe diyor ki, bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramıyla uyuşamayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkanmaya tabi tutuldum diyor. Bak bu söylüyor. Bizimkiler söylemiyor. Aralarındaki fark bu. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu. Ama şu anda Tanrı'ya inanmayı gerektiren açıklamaya karşı olarak öne sürülebilecek herhangi bir argüman bulamıyorum diyor. Bu da evrimci. Hem de sizden ünlü. Bak İngiliz. Bilim adamı. Ne diyor? Hayatın yeryüzünde nasıl başladığına dair iki tane açıklama var diyor. Bir tanesi evrim, bir tanesi yaratılış. Ben evrimci olarak, bir bilim adamı olarak yaratılışa karşı bir delil, bir argüman, bir bulgu bulamıyorum diyor. Ya sen nereden buldun peki? Senin abilerin bulamıyor. Senin abilerin vazgeçti bu işten. Vazgeçtiler. Gördüler yanlış yolda olduklarını. Ya sizinkiler nerede? O zaman bize delilinizi getirin. Yani çok garip değil mi bu? Çok acayip değil mi? Yani bak bunları biz söylemiyoruz ya. Yani biz söylediklerini size aktarıyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü siz söylemiyorsunuz. Yani samimi izahlar var, samimi açıklamalar var. Bilimsel bulgular karşısında görülmüş gerçekler var, itiraflar var. Sizin evrimci, ünlü, büyük gördüğünüz, önemli gördüğünüz abilerinizin açıklamaları var. Bunları niye söylemiyorsunuz? Siz söylemediniz, biz söylüyoruz. Bak bir tane daha. Güzel bunlar, çok faydalı. Bunları biliyorlar bunlar gerçi ama tabii işlerine gelmiyor bunları söylemek. Çünkü hakikaten her şey aleyhlerinde bu evrimci kafanın. Yani Allah'ın varlığının karşısında olan bu gerçeğin karşısında olan ve bu yalanı ayakta tutmaya çalışanların her şey aleyhinde olur. Bilimsel gelişmeler, fikri çalışmalar, konferanslar, filmler, belgeseller, videolar, bizim yaptığımız açıklamalar, programlar, hocamızın kıymetli değerli eserleri, her şey onları fikren gömer. Zaten hocamız demişti yani evrim kafası yerle bir olmuştur dedi fikren. Dümdüz oldu. Bizim yaptığımız ne şu anki çalışmalar? Enkaz kaldırıyoruz biz dedi. Ama enkaz kaldırmak daha zordur dedi hocamız. Yani bina yıkması kolaydır. Altına koyarsın dinamitleri gider. Ama enkaz çok zordur. Yani ondan daha zordur. Daha meşakkatlidir. Daha çok vakit alır. Biz de o vakti ne kadar uzun sürerse sürsün en güzel şekilde değerlendiriyoruz ve anlatıyoruz. Bak yine ünlü bizim evrimcilere duyurulur. Ünlü İngiliz paleontolog, yani fosil bilimci. Derek Ager. Bu da evrimcidir. Ama bak çok önemli bir gerçeği nasıl itiraf ediyor? Bizim evrimciler söylemediği için biz söylüyoruz. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz diyor. Bak, fosil bilimci olarak ben gidiyorum dağın tepesine veya işte uygun Kanada'daki o fosil yataklarına veya Çin'deki, Avustralya'daki gidiyorum. Orada çalışmalar yapıyorum. Aradığım şey ara geçiş formu. Na ait fosil kaydı diyor. Evrimci olduğu için o beklentiyle gidiyor. Ama ne diyor bak. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde diyor. Yani yüzeysel çalışmalar değildir fosil kayıtları bugüne kadar yapılanlar. Detaylıdır. Yapılmış ve bitmiştir fosil çalışmaları. Bu şey diyorlar ya bazen. Efendim işte ileride bulunacak. Hani şimdi aradık ama ileride öyle değil. Tamamlanmıştır fosil çalışmaları dünyada. Bu bize diyor ki bak her seferinde diyor aynı gerçekle karşılaşıyoruz diyor. Neymiş o? Evrimcilerin dediği gibi kademeli evrimle gelişen canlılar değil. Ne görüyormuş? Yeryüzünde aniden oluşan gruplar, canlılar görüyoruz demiş. Peki aniden ne demek? Allah'ın bir anda ol emriyle yaratması demek. Başka açıklaması olmaz bunun. Her yönden bak, hangi yönden bakarsanız bakın olmaz. Douglas Futuyma bak. Çok önemlidir, çok ünlüdür, evrimci biyologtur. Yani bizimkilerden daha iyi bunlar. Yani daha kaliteli, daha çok kitap okuyor bunlar. Daha çok araştırıyorlar. Bizimkilerin bir şey yaptığı yok. Zaten anlatımlarından belli oluyor yani bir şey yapmadıkları. Ha bir şey yapsalar ne olur? Yine bir şey olmaz. Çünkü elde bir şey yok. Evrimi savunabilecekleri bir belge, bulgu yok. Bak Douglas Futuyma ne diyor? Ona bakalım. Yaratılış ve evrim. Yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da böyle olmamıştır. Doğru, iki tane açıklama. Ya eksiksiz ve tam ya da böyle olmamıştır. Bak konu ne kadar net değil mi? Çok sakin, sade, anlaşılır, yalın. Eğer böyle olmadıysa bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar. Eğer öyle olmadıysa, yani aniden ortaya çıkmadıysa canlılar kendilerinden önce yaşamış canlılardan evrimleşerek bugünkü hallerine gelmiş olmalıdırlar diyor. Bak hala akılcı, sade, yalın bir anlatım. Kafa hiç karışmıyor, çok anlaşılır. Ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekirdi. Gördün mü? Peki biz ne görüyoruz? Hangisini görüyoruz? Canlılar, kendilerinden önce yaşamış canlılardan evrimleşerek günümüze mi gelmişler? Yoksa canlılar, geçmiş dönemlere baktığımızda aniden sahip oldukları mükemmel özelliklerle bir anda mı ortaya çıkmışlar? Cevap ikincisi. O zaman bakın bizim evrimcilere sesleniyoruz. Ünlü evrimci, biyolog Douglas Futuyma ne diyor? İkincisini gördüğümüz için jeolojik katmanlarda o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor. Siz de böyle diyeceksiniz. Abiniz böyle söylüyor, abilerinizden biri. Ha niye söylemiyorsunuz? İşinize gelmiyor da ondan. Eğer söylerseniz Allah'ın varlığını kabul etmiş olmanız gerekiyor bunu söylemeniz için. İşte onu hep söylüyoruz. Ortada bilimsellik falan yok. Ortada Allah'ın inkar edilmesi için yürütülen çirkin bir çaba var. İnşallah.
İnşallah. Tabii açıklamalar çok tutarsız yani bizim evrimcilerinde. Mesela diyorlar ki tesadüfen oluştu diyorlar. Sonra diyoruz ya tesadüfen bir şey olur mu yeryüzünde? Tesadüf çok saçma değil mi dediğimiz zaman biz tesadüf demedik ki diyorlar. Random diyoruz diyorlar. İngilizcesini söylüyorlar bu sefer rastgele manasında. Ondan sonra biz nerede tesadüf dedik diyorlar. Bakın şimdi size evrimi anlatacağım diyor. Ondan sonra tesadüfen diyor yine. Biz bakın diyor mesela evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok diyor. Nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Tesadüfle diyor. Şimdi bu dediğim şeyi ekrandaki izleyen pek çok izleyici tabii şaka olarak algılıyor olabilir. Şimdi hemen canlı olarak gösterelim.
Evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok. Nedir? Tesadüfle olarak
çeşit ortaya çıkıyor diyor. Şimdi bu çelişki değil de nedir? Yani böyle şey kamera şakası gibi bir şey baktığımız zaman. Yani evrimin tesadüfle hiçbir alakası yoktur diyor. Orada Cihat kardeşimiz peki nasıl oluyor diyor. Tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkar diyor. Tesadüfle ne alakası var diyor. Yani bu yani show programı yapıyorlarsa onu ayrıyeten belirsinler. Biz anlamıyoruz çünkü yani biz bilimsel bir kesife altında dinliyoruz onları yani. Söyledikleri şey bilimsel değil tabii de. Hani espri yapıyorlarsa ayrıyeten hani bazı kişiler espri yaptıktan sonra bu espriydi diye belirtir ya. Hı hı.
Belki programdan
gülmeyince
sonra
onlar da o şekilde yapsınlar anlamıyoruz çünkü biz. Yani evrimin tesadüfle hiçbir alakası yok. Bakın diyor şu an diyor size evrimin neyle alakalı olduğunu açıklayacağım diyor. Tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkar diyor. Tesadüfle ne alakası var ki bizim anlattığımızın diyor. İşte evrimcilerin psikolojilerini ve mantık hezimetlerini yani bir cümle içerisinde kendileriyle nasıl çeliştiklerini kardeşlerimiz görsünler diye biz de burada bu videoları paylaşıyoruz. Çok onlar evrimi işte tüm Türkiye'ye kabullendireceğiz diye çıktılar ama kendi fikirsel sonlarını hazırladılar bu anlatımlarla. Farkına varamadılar.
Evet.
Yani şimdi bunları bunu sadece şunu izleyen birisi bile zaten evrimin olmadığını işte bizim evrimcilerin delil diye gösterdikleri şeylerin tamamen safsatı olduğunu görür. Mesela yine bir video daha var.
Yani canları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölye?
Araba oluyor diyor.
Bu evlere şenlik ya. Hakikaten evet. Yani herhalde uykusuz kalmış. Öyle gelmiş olabilir programa. Yani akıl sır almıyor ya. Yani nasıl bir örnek? Örnek de veremiyorum artık. Şu bilgisayarı parçalayalım.
Bizim tamam. De dengemiz olsun.
Masaya koyalım. Evet. Sonra bekleyelim. Tamam. Torundan toruna neyse. Evet. Sonra bu bilgisayar oluyor diyor ya. Yani Allah şifa versin. Hidayet versin. Akıl fikir versin. Bir de yaptıkları programları seyretsinler. Yani şimdi orada çekim oluyor ya, bu vatandaş diyor ki yani diyor ya işte arabanın parçalarını koyalım bekleyelim araba olur mu? Evet olur diyor ya. Yani belki onu o an bir yanılarak söylüyor diyelim. Sonra program bittikten sonra ya ben ne dedim bu programda diye seyretsinler. Bak böyle bir tavsiyede bulunalım. O zaman fark ederler diye ümit ediyoruz. Yani aksi bak hakikaten o 81 yaşında vaziyeti fark eden Douglas Futuyma'nın dediği gibi çok saf oldukları yönünde bu sefer bütün dünyada bir kanaat oluşur. Bir de saf olmak hani o manada saf olmak iyi bir şey değil. Yani çünkü o akılla ilgili bir konu. Yani kalben saf ve temiz olmak o güzeldir, onu kastetmiyoruz. Bir de tabii kendileri saf olabilirler ama çevrelerindeki insanlara da böyle saf muamelesi yapmak o da küçük düşürücü olur. Yani insanlara hakaret etmesinler, insanların inançlarıyla alay etmesinler, insanların akıllarıyla alay etmesinler. Yapmakta oldukları gerçekten çok yanlış, çok çirkin bir şey. Evet. Çünkü aklı başında olan her insan Allah'ın var olduğunu bilir, anlar. Hocamız onu geçen günkü programda anlatmıştı. Zor değil. Bakar bakmaz anlar. Bir de insanlar bakar bakmaz kimin saf olduğunu, kimin aklı başında olduğunu da anlar. Yani şu açıklamayı izleyen bütün izleyicilerimiz herhalde tahmin ediyorum yüzlerinde bir tebessüm oluşmuştur. Evet. İşte bak biz, hocamız tabii öncelikle, sonra bizler. Şimdiden onların ileride daha kötü duruma düşmemeleri için gayret ediyoruz. Vazgeçsinler diye. Güzel bir şey değil. Şimdi tabii yaptıkları kötü bir şey dedik ya. Neden kötü biliyor musun? Çünkü evrim kafası, bu fikir bilimsel bir temele dayanmadığı gibi asıl amacı da bilimsellik değildir. Asıl amacı bilimsel çalışmaları insanlarla paylaşmak değildir. Asıl amacı insanları aşağılamaktır. Hor görmektir. Cansız maddelerle kıyas ederek kıymetini, değerini düşürme çabasıdır. Asıl amaç budur. Ve tabii ki kıymeti olmayan şeylerin de yeryüzünden süratli bir şekilde silinmelerini, yani yok edilmelerini sağlamaktır. Asıl amaç budur. Bizimkiler büyük ihtimal neye hizmet ettiklerini bilmiyor olabilirler. Bilmiyorlarsa söylüyoruz şimdi. Hani akıllarını başlarına alsınlar. Güzel bir şeye hizmet etmiyorlar. Çok yanlış, çok çirkin, çok tehlikeli bir şey. Darwin's kafa. Nereden biliyoruz bunu biz? Stalin'den biliyoruz. Değil mi? Ne diyor? 20 milyondan fazla insanı diyor ben acımasızca öldürdüm diyor. Sonra da on binlerce kişinin diyor ölüm fermanını imzaladıktan sonra diyor öyle güzel rahat uyuyorum ki diyor, anlatamam size diyor. Bak sen bu psikopatın, bu manyağın, bu katilin fikir sistemine alet oluyorsun, haberin olmayabilir. Varsa da vazgeç bundan. Yani aynı kefeye koyarlar adamı. Çok kötü bir şey bu. Çünkü aynı şeyi savunuyorsun. PKK'nın savunduğu fikir sistemi ne? Aynısı işte. Materyalizm. Diyalektik materyalizm. Darwinizm. İnsan tesadüfen olmuştur diyor. Hayvandan bir farkı yoktur. Maddeden bir farkı yoktur diyor. Kes hepsini diyor. Öldür gitsin diyor. Yani aynı şeyi savunduğunu biz sana söylediğimizde eğer aklın başına gelmiyorsa bundan bir an önce çıkmak için samimi çaba göstermesi lazım bir kişinin. Dua etmesi lazım Allah'a. Pol Pot. Ya adam 9 milyon ya memleketinde yaşayan insan sayısı 9 milyon. 3 milyonunu katletti adam. 9 milyon insanın 3 milyonunu öldürdü, katletti, şehit etti. Sen bu adamı destekliyorsun. Allah esirgesin. Fikri altyapınla, savunduğun şeyle. Nazi Almanyası, Hitler, adam azılı psikopat, azılı katil. Bunun üzerine yapıyor işte bütün o yaptıklarını. Bunun üzerine insanları yaktı, yok etti birçok insanı. Bu fikir sistemiyle yaptı. Yani başka bir fikri temeli varsa getirsinler bize söylesinler. Ama hocamızın kitaplarını okusunlar. Hepsinin fikri sistemi buna dayanır. Bütün bu tarihteki psikopat, manyak liderlerin yapmış oldukları katliamların fikri temeli Darwin's kafaya dayanıyor. Hepsi. Sen ya insan, aklı başında olan insan bunu savunur mu ya? Bunun neresi güzel insan öldürmenin? Yani ha insan öldürmek, insanları topluca katletmek güzeldir. Ben bunu destekliyorum demek. Ha insanlar tesadüfen olmuştur. Dolayısıyla da işte elimine edilmelidir. Hayvandan aşağı varlıklardır demek. İkisi de aynı şey işte. Ne farkı var? Zaten biri diğerinden besleniyor. Ya insan bunu bile bile yapar mı? Yapmaz. O yüzden bizimkilere de tavsiye ediyoruz. O ünlü gördükleri, çok acayip abiler dedikleri evrimci bilim adamlarının bir kısmının aklı başına geldi. Yani kafa çalışmaya başladı, gerçekleri gördüler. Biraz samimi olmaya başladılar. Bizimkiler de bak şimdi insanların aklına hakaret etmesinler. Sen buraya arabanın parçalarını koy. Bekle araba olur mu? Olur. Ya böyle cevap mı olur kardeşim? Yani hadi kendine şeyin yok. İnsanlara da mı saygı duymuyorsun sen? İnsanın aklına da mı saygı duymuyorsun? Ya böyle bir şey nasıl olur ya? Bize hadi örnek versin o zaman. Koyalım bir tane güzel bir arabanın parçalarını. Bekleyelim olsun. Olmaz olmaz. Yalan söylüyorlar. Ayıp ediyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi akıllarını imanla başlarına alsınlar inşallah.
İnşallah. Kaldı ki yani araba insanlar tarafından da yapılabilen bir şey, hücre yapılamayan bir şey. Yani onu da dikkate almak gerekiyor. İnsanlar tarafından yapılamayan bir şey bile kendi kendine yapılabilen bir şey bile kendi kendine oluşamıyorsa, yapılamayan bir şeyin kendi kendine oluşması mümkün değil. Tabii şimdi bu tarz örnekler verildiği zaman devrimcilerde hemen şöyle bir cevap olur. Yani onu kardeşlerimiz öyle bir cevap verdiklerinde hani bir şeye cevap veriyorlar mı zannetmesinler diye onu da açıklayalım. Ama siz işte cansız maddeden bahsediyorsunuz. Bizim bahsettiğimiz canlı madde, canlı maddeler dışarıdan enerji alıp verebilirler. İşte cansız maddeler dışarıdan enerji alıp veremezler. Dolayısıyla o açık sistemdir. Canlı maddeler. Cansız maddeler ise kapalı sistemdir. Dolayısıyla verdiğiniz bu örnek geçerli değildir. Şimdi böyle bir açıklamadan sonra der ki mesela herhangi bir konuyu bilmeyen kişi, ha baksana abi açık sistemmiş. İşte cansız maddede kapalı sistemmiş. Demek ki farklı şeyler. Bakın hemen onu açıklayalım. Hocamızın kitaplarında çok detaylı ve güzel anlatılıyor zaten bu konu. Oradan da bakabilirler. Bir şeyin açık sistem olabilmesi için, yani dışarıdan enerji alabilen bir sistem olması için bir kere onun bir anda olması gerekiyor. Mesela bakteri. Açık sistem. Neden açık sistem? Çünkü fotosentez yapabiliyor. Peki o fotosentez mekanizmasındaki en ufak bir farklılık olduğu zaman, yani tek bir özelliğini bile kaybettiği zaman ne oluyor? Kapalı sistem oluyor. Dışarıdan enerji alamayan sistem oluyor, haline geliyor. E demek ki ne olması gerekiyor? Bir anda açık sistem olarak yaratılmış olması gerekiyor. Sonradan açık sistem olamaz. Mesela bu bilgisayar, dışarıdan elektrik alabilecek bir prizi var, priz takma yeri var. O zaman açık bir sistem olmuş oluyor. Ama o prizi çıkarttığınız zaman, priz olmazsa o açık sistem olamaz. Demek ki bir anda olması gerekiyor. Bir anda yapılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla canlılar da bir amino asit mesela bir açık sistem olmuş olmuyor. Bir protein açık sistem olmuş olmuyor. Çünkü onun mesela bir bakterinin tek bir yapısı bile eksik olsa dediğimiz gibi kapalı sistem oluyor. Evrimciler iddiasına göre yavaş yavaş gelişmelerle olacak. O yavaş yavaş gelişmeler sırasında nereden enerji alacak bu? Yine kapalı sistem. Tam kusursuz olana kadar, yani bütün canlılar o bildiğimiz halinde olana kadar kapalı sistemdir. Tam olduğu zaman açık sistem olur. Dolayısıyla verilen örnek tam bir uyum içerisindedir. Yani o yanlış bir örnek değildir. Cansız maddelerle canlı maddelerin kendi kendine oluşma ihtimalleri değerlendirilirken verilen örnek uyar. Canlı madde dediğimiz şey, dediğimiz gibi, yani kardeşlerimiz bunu tabii daha detaylı hocamızın kitaplarından okusunlar. Ben şu an yüzeysel olarak anlatıyorum. Kapalı sistem, açık sistem aldatmacasında kanmasınlar inşallah. Şimdi ben konuyla çok alakalı olmayacak ama genel mesela internet üzerinden işte mesela yapılan paylaşımlarda olsun vesaire onun gibi şeylerde olsun şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Mesela biz hocamızın vesilesiyle bir konuyu anlatılırken mesela bir şey yaptık diyoruz mesela inşallah diyoruz. İşte bir şeyden bahsediyoruz işte şu kişiler şunu yapmış diyoruz inşallah diyoruz değil mi sonunda? İşte bir başka bir konu oluyor maşallah diyoruz. İnşallah ve maşallah inşallah sürekli kullanıyoruz. Şimdi bazı insanlar tabii bu bir kısım insanlar çok az bir grup bunu anlayamayabiliyorlar. Yani neden işte bu kadar çok yoğun kullanıyorsunuz? Neden işte hani sanki garip duruyormuş gibi aşağı tabii öyle şey olmaz diye yorumlarda bulunabiliyorlar. Bakın bu çok yanlış bir bakış açısı. Şundan kaynaklı yanlış bir bakış açısı. İnşallah kelime manasını bilmiyorlar. Maşallah kelime manasını bilmiyorlar. İnşallah şöyle zannediyor inşallah kelimesini. Umarım olur. Bu manada olduğunu zannediyor o insanlara baktığımız zaman. Maşallah soruyoruz ne manada? Nazar değmesin manasında olduğunu zannediyor. E sen öyle düşünürsen tabii umarım olur diye düşünürsen garip durabilir senin bakış açısına göre. Maşallah nazar değmesin diye düşünürsen mesela biz bir olaydan bahsediyoruz. İşte mesela işte kardeşlerimizin hatta hocamızın yaptığı kitaplardan bahsediyoruz. Yazdığı kitaplardan bahsediyoruz. İşte maşallah diyoruz. Nazar değmesin diye düşünülürse gerçekten olmuyor, uymuyor. Ama gerçek manasını bilerek düşünmek gerekiyor. Mesela inşallah dediğimiz zaman Allah'ın izniyle oldu. Veyahut da Allah'ın izniyle olacak manasına gelir. Maşallah dediğimiz zaman Allah'ın güzel yaratması, Allah'ın yaratmasıyla, dilemesiyle oldu manasına gelir. Ne olmuş oluyor bu inşallah ve maşallah? Şirki tamamen bitiren bir konu oluyor. Bitiren kelimeler olmuş oluyor. Peygamberimize Kur'an'da uyarı geliyor. Yarın bu şu işi yapacağım değil mi? İnşallah diyor Allah. Peygamberimize söylüyor bunu. Hı-hı. Bahçe sahibi var. Hı-hı. Bahçe sahibine yanındaki kişi uyarıda bulunuyor. Bahçesi telef olduktan sonra diyor ki bahçeyi gördüğün zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi diyor. Hı-hı. Bakın hatırlatıyor maşallah demesi gerektiğini. İnşallah yine Allah hatırlatıyor dememiz gerektiğini. Dolayısıyla inşallah umarım olur manasında değildir. Hatta maşallah nazar değmesin manasında olmuyor inşallah. Dolayısıyla bunlar sürekli kullanıldığında Allah'ın izniyle şirki bitiren bir konu oluyor. Yani şirki nasıl bitiriyor? Biz bir olay olduğu zaman diyoruz ki inşallah Allah yaptı onu. Allah'ın izniyle oldu. Maşallah diyoruz, Allah'ın yaratmasıyla oldu. Başka kimseyle alakası yok. Ya yani dolayısıyla şirki çıkartmış oluyoruz. Allah da ayette içinizden şirk koşmayan bir topluluk olsun, yeryüzünün varisi yaparım diyor Allah ayette. Dolayısıyla herkesin buna niyet etmesi lazım. Çünkü Allah'ın vaadi hak ve Allah bir şey söylüyorsa eğer o şekilde olur. Hani diyorlar çok garip duruyor. Bence de söylenmemesi garip duruyor. Yani mesela birisi bir şey yapacağım diyor, duruyor sonra. Çok garip duruyor. Niye inşallah demiyorsun? Bir şey yaptığını söylüyor. İnşallah demiyor. Allah'ın istediği için yaptım. Allah'ın izniyle yaptım demiyor. Çok garip duruyor bu. Allah'ın yarattığı bir şeyden bahsediyor. Ondan sonra maşallah demiyor mesela. Çok garip duruyor. Yani bizim de söyleyeceğimiz şey söylenmemesi garip durur. Kur'an'a göre inşallah Allah ayette inşallah diyeceksin diye emrediyor. Diğer ayette dediğimiz gibi de maşallah demen gerekmiyor muydu diyor burada. Dolayısıyla biz bu kelimeleri inşallah sürekli olarak kullanacağız. Bu hani Allah ayette kınayıcının kınamasından korkmazlar buyuruyor inşallah. Dolayısıyla birisinin buna garip görmesi veyahut da enteresan bulması inananlar için çok da bir sorun teşkil etmiyor inşallah.
Evelallah. Hocamız onu açıklamıştı. İnşallah ve maşallahın bir sayısı var demişti. O belli bir sayıya ulaşınca inşallah Allah'ın dilemesiyle tabii İslam yeryüzüne hakim olacak. Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek inşallah. Onda bir hikmet var, bir güzellik var ve çok da hakikaten manidardır. Daha önce böyle değildi. Yani inşallah ve maşallah şu anda gerçek bilinen manasıyla kullanılmıyordu. Evet. Tam senin dediğin gibi kullanılıyordu. Tabii insanlar, yani ayrı zamanda yaşayan kişiler buna da alışıyorlar. Nasıl ki programın başından beri anlattık. Evrimin hurafeleriyle kafalar yorulduysa, beyinler uyuşturulduysa, dindeki dini kisve altındaki hurafelerle insanlara aynı şeyler yapıldı. Kafalar uyuşturuldu. Nasıl ki hocamızın evrim ve darwinist kafa karşısında gerçekleri açıklamasıyla insanlar artık uyandılar. Şimdi dinde olmayan hurafelere karşı yine hocamızın yaptığı Kur'an'a, hadis-i şeriflere dayalı, İslam alimlerinin açıklamalarına dayalı açıklamalarla insanlar doğruları ve gerçekleri tıpkı inşallah ve maşallah'ın en doğru ve en güzel şekilde nasıl kullanılacağını öğreniyorlar. İnşallah. Hocamız vesilesiyle inşallah.
Programın sonuna geldik. İnşallah. İnşallah. Saat 5'te Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programımız olacak canlı yayın olarak. A9 TV ve Harun Yahya TV'de. Saat 10'da da Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı olacak. Kocaeli TV, Aba TV, Harun Yahya TV ve A9 TV'den bu canlı yayını da takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı günler, iyi hafta sonları diliyoruz.